Ayrım 5, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 77, bölüm 16. Çocuğu öğrendiği andan itibaren Menelaos bir daha bana dokunmadı. Tamamlanmış görevden dolayı aptalca bir mutlulukla geceleri odama geliyor ve karşıma oturuyordu. Kumaş dokurken veya iplik eğirirken beni seyrediyor ya da hiçbir şey yapmadan elleri kucağında yanımda oturup gözlerini karın altını kıpırtısız duran Peloponnes'e dikiyordu. Uyku göz kapaklarını iyice ağırlaştırdığında bacaklarını uzatıyor, parmaklarını midesinin üstünde birbirine kenetliyordu. Onu görmezden gelmeye çalışıyordum çünkü neler olabileceğini biliyor ve bunun olmasını boşuna gayretle engellemeye çabalıyordum. Kirmenin ya da mekiğin üstündeki parmaklarım sinirli ve hummalı bir şekilde çalışmaya başlıyor, iplik olmadık yerlerde birbirine dolanıyordu. Sandalyenin üstündeki bedenim gittikçe daha fazla katılaşıyordu ama boşunaydı. Menelaos her gece aynı şekilde dingin akciğerlerini tamamladığı aynı nefesle mutlu bir yaşamın derin bir rahatlaması ile içini çekiyordu. Sonra ayağa kalkarken bükülen dizlerin ani bir fırlamada kasların yırtılması gibi çatırdadığını duyuyordu. Helen diye iç çekiyordu. Sen küçük bir evcil hayvanı ürkütmek istemezmiş gibi dokunaklı bir şekilde Helen diye yineliyordu Menelaos. Bu kez daha yakından ve daha yumuşak bir sesle. Boynu kıpırdamamak için umutsuzca gayret ederken kas katı kesiliyor, gözleri sabitleşiyordu. Tıpkı kalın bir sis tabakasının ardında kaybolan el işimin ayrıntıları gibi. İşte tam bu anda elini boynumun arkasına kadar varan pürüzlü bir dokunuşla omzuma koyuyordu. Gözlerimi kapatarak başımı pencereye doğru çeviriyordum. Ellerim tuttukları şeyi bırakmalarına rağmen kasılmaya devam ediyordu. Menelaos'un yanımda diz çöküp başını her geçen gün giderek yuvarlaklaşan karnımı minnetle yaslayacağını görmeyi reddediyordum. Diğer hiçbir erkek eşinin karnında yavaşça olgunlaşan çocuğuna özen göstermezdi. Belki de sadece bu yüzden ne elini ne de sesini yükseltmeyen, ilk suyunun içine yavaşça yüzdüğüne inandığı çocuğunu dinleyen, kölelerle birlikte olarak beni aşağılamayan bu adam yüzünden mutlu olmalıydım. Oysa ondan nefret ediyordum. Evet, ondan nefret ediyordum. Çünkü o gülümseyen yüzünde yaşamına damga vuran zayıflığının izini, kardeşine olan bağımlılığını, onun gölgesini, ağırlığını görüyordum. Bir yer kazandın sanan insanın yüzündeki memnuniyetini gösteren ifadeyle aynıydı. Sparta tahtında oturduğu zamanki ifade. Aklıma Akilus'un görkemi, Diomedus'un yüzüne kazınmış gururu geldiği zaman karşımda oturan bu adamı pencerenin kenarında duran makasların darbeleriyle yok edebilirdim. Menelaos benim nefretimi hissetmiyordu. Bunu asla tahmin edemezdi. Bana her zaman her istediğimi vermişti, üstelik ben istemeden. Benim tek bir sözümle altınlar ve erguvan renkli kumaşlarla dolu hazine önüme boşaltabilirdi. Ama Helen Leda değildi. Ben anneme benzemiyordum. Sparta kraliçesi olsam da saçlarımı tarayıp simli şeritlerle topladım aynada, her gün tanımadığım o kadınla karşılaşsam da, yün giysilerimi tek başıma dokuyordum ve sessiz kölelerim asla aylak aylak dolaşmıyordu. Dokumak, iplik eğirmek, Menelaos'un her zaman kendisinin olduğuna inandığı, Akilios'un oğlunun büyümesini dinlemek. Ama anılar solmaya başladığında ateşi canlı tutmak güçleşti. Elbiselerimin altındaki karnımın yuvarlaklığı giderek artarken, kaburga kemiklerimin altındaki bu ağırlığın gerçekten kocama ait olabilme olasılığını, vicdanlı ve coşkulu nefeslerin onun sonunda zafere ulaştırmış olabileceğini düşünüyordum. Yalnızca bunun düşüncesiyle bile ellerim makaslara uzanıyor ve damarlarımda saf zehir dolanıyordu. Ama en azından bu bile çevreden kopmama engel oluyordu, bekliyordum. Kara kış bir yıl sürdü, ne ilkbahar ne de yaz geldi. Ağaçların üstü pek az tomurcuklandı, henüz polenlerle doluyken don onları dalların üstünde parçaladı. Rahmimin henüz kilitli taç yapraklarının açılacağı günü bekleyerek okşuyordum. Bu arada rahipler tanrılara kızgın toprağın öfkesinin nedenini sormak için avluda kuzuların boğazlarını kesiyorlardı. Onların melemelerini duyuyordum. Tüylerim ürperiyordu. Ellerimi kulaklarıma bastırdım ise yanımda Akilios'un sesini duyuyordum. Gök tanrılarının işe yaramaz kahinleri, hayvanlar. Onlar bu gereksiz kanın sorumluluğunu üstlenmeyecek hayvanlardan başka bir şey değiller ve asla da olmayacaklar. Akilius haklıydı. Kuzuların adı uğruna melediği şeyler dilsiz putlardan başka bir şey değildi. O yüzden de artık kurban edilmemelerini emrettim. Bana deli kutsallığı saygısız demişlerdi ama Akilius'a ait olduğunu bildiğim ağırlığımın gücüyle bunlar umurumda değildi. Pencerelerin dışında doğa durmuştu. O yıl cimri nefesiyle insanların beklentilerine itaat etmeksizin hareketsiz kalmıştı ama bu durgunlukta bir felaket belirtisi yoktu. Yalnızca cömert bir tanrıçanın işini tamamlaması için yavaş ve sabırlı bir bekleyiş vardı. Her bir otun ve bulutun içinde var olan doğa nereye gittiğini biliyordu. Ben de yükümü boş yere taşımıyordum. Bu mühürlü tomurcuk başka bir yazının ışığını görmek için açılacaktı. Görkemli tören günü gelmişti ve salonlar bomboştu. Melloz konseyin aylar süren yakınmalarından sonra yeniden yürürlüğe koyduğu kurbanları kutsuyordu ve bütün saray halkı onunla beraber tapınaktaydı. Bacaklarımın arasında ılık suların aktığını hissettiğimde yanımda sadece kölelerim vardı ve tam onları yardıma çağıracakken bunu istemediğime karar verdim. Hayır, yağları yakmayacaklar ve ellerimi sıkmayacaklardı. Yalnız Spartalı, yalnız Helen, başıboş bir kedi gibi merdivenlerde doğuracak, bağırmamak için elleriyle parmaklıklara sıkıca tutunacaktı. Yalnız ahmak ve dik kafalı Helen, satılmak ve satın alınmak için doğmuş olan kadının bedeninden izin vereceği tek savaşı. Yalnızca onun sessiz hayaleti izleyecekti. Yalnız Helen, bağırma tırnaklarını bu taş merdivenlerde parçala. Nefes al, Helen, ve burada olması gerekirken denizin ötesinde olanı düşünme. Ey taştan ve ateşten yapılmış Helen, şu anda sana gerekli olan yalnızca sensin, sen ve senin gücün. Yeni bir keten kumaş gibi yırtıl ve tekmeler atan, nefes alan bu yükün çıkmalarına izin ver. Bu boş merdivenlerde sana ait olan bu yükün. Bacaklarımdaki basınç, sondan bir önceki itişin sancısıyla azaldı. Hep kapalı duran dudakların arasından çıkan tek çığlık, yeni doğan ölümlünün ciğerlerini açmak için bağıran danalar gibi ince sesli ağlamasına karıştı. Doğduğu andan itibaren ölmeye başlayan, Işığa karşı hassas gözleriyle burun deliklerini genişleterek ilk kez nefes aldı. İlk basamaktaki bağıran küçük yaratık. Bizi birbirimize bağlayan kordonu yabani bir dişi köpek gibi dişlerimle kestim ve ellerim üstüne sürünerek onun yanına gittim. O merdivenlerin tepesinde bir kız, plasentanın durduğu bacakların arasında bir gün benim gibi bir takas malı olmasına neden olacak cinsiyetine has, uzun ve ince yarık. Ama bugün değil. Ona ellerimin dokunduğu bugün, o benimdi. Hala inatla kapalı göz kapakları, başın üstünde kanla ve salgıyla kirlenmiş bir tutam ince tüyle, o merdivenin üstündeki benim kızımdı. Acıyla şişen göğsümün üstünde, lekelenmiş elbiselerim kırımları arasındaki kızım. Onu sesle davet etmek için dudaklarımın arasından dökülen fısıltılar. Uyu kızım, uyu benimle. Onunla birlikte öne arkaya sallandım, ayak bileklerimden aşağı zemine akan ince kan derisini aldırmadan. Şahide olmayan bu savaşın sessiz zaferinin önemsiz işareti. Uyu kızım, uyu. Uyumadı ama bağırmayı keserek gözlerini açtı. Göz kamaştıran ışın içinde belirsiz gölgeleri, çok az seçebilen kör gözlerini. Ama önemli değildi, o mavi yeşil gözlerin gördüğü gölge benimkiydi. Şimdiden ileride onların ne renk olacaklarını biliyordum. Yeşilden maviye çalan, karşı konulmaz bir renk. 17. Akilus'un tahmin edemediği tek şey can sıkıntısıydı. Yakmadan, kötüleştirmeden tüketen, demir çubuklar ya da duvarlar olmaksızın kafeslere hapseden ve çok geç olmadan fark edemediğimiz, günlerin anlamlarını tüketen bir can sıkıntısı. Bana da öyle oldu. Hermenio'yu süt verecek bir dadı bularak yanımdan aldılar ve ben şişmiş göğüslerimle boş odalarda üzüntümle baş başa kaldım. Menelos bir varise sahip olamamanın düş kırıklığı ile kısa bir süre içinde benden uzaklaştı. Artık daireme gelmiyordu. Gecelerini birbirinden genç ve güzel, kalçaları çocuk doğurmaktan genişlememiş hizmetçiler dolduruyordu. Böylece kocamın yasal karısına olan eski centilmenliği yerini genel bir ilgisizliğe bıraktı ve benim o zamana kadar gizli kalmış nefretim ortaya çıktı. Zaman içinde yokluğu beni rahatsız eden bir boşluk ve her öfkemin günah keçisi olmuştu. Tek başıma yemek yiyor, tek başıma uyuyordum. Sadece köylerim gün boyunca benimle beraberdiler. Önce saçlarımı taramayı, sonra da düzenli giyinmeyi bıraktım ve birkaç ay içinde Akilus'un beni bulduğu yorgun derbederliğime döndüm. Öfkemi çorak kırlarda yaptığım uzun koşularda ve beni damarlarımda akan kinden daha az ısıran Evratos'un buz gibi sularını yüzerek dışa vuruyordum. Kölelerden biri at binmeyi biliyordu. Onunla kaçınılmaz bıkkınlıkla dolu öğleden sorunlarımı kurtarabiliyordu. Menelaos bu baskılarım hakkında bir şey bilmiyordu ve bilse de hiçbir şey yapmazdı. Bir erkek evlat sahibi olmak için ayda düzenli olarak ilk kez ziyaret ettiği kadınla ilgilenmeyi çoktan bırakmıştı. Böylece at biniyor, altın mücevherler vererek suç ortağı yaptığım seyislerimle Peloponnes'in eteklerine yayılmış kulübelerdeki sefaletin, çobanların, çiftçilerin ve çocuk doğurmaktan ya da çalışmaktan iki büklüm olmuş yorgun kadın arasında dolaşıyordum. Bana su veriyorlar ve fazla bir şey sormuyorlardı. Tapınaklardaki saygıdeğer tanrılarına dua etmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Onlar için doğmak, yorgun bir hayatın ardından kapıdan çıkıp bir meydana gömülmek için ölmek demekti. Ama onlar bu alın yazısını zaten biliyorlardı. Olası tek şey. Bunu atalarının kurallarından öğrenmişlerdi. Sütle emmişler, kendi kanlarını kabul eder gibi kabullenmişlerdi. Benimse başka türlü bir hayatı arzu etme imkanım olmuştu. Ama onu da ellerinden söküp almışlardı. Derinin bir arada tuttuğu et ve kemik açısından elbette ben de onlar gibiydim. Ancak benim içimde olabilecekken gerçekleşemeyene olan özlemim kan ağlıyordu. Hayır, kendimi söndürmeden benim gibi yaşayan ölülere, daha 30 yaşlarında kapalı kapılar arkasında kendi kefenlerini dokuyan görünmez kadınlara, saray çalışanlarının, komutanların karılarına dönüşmeden huzur bulamaz mıyım? Hayır, bunlar bana göre değildi. O zaman soluk soluğa kalana dek koşup yıkılana ve uykunun bilinçsizliğini, hayatımın ne kadar boş olduğunu unutana kadar tüm kızgınlığımla yüzerek kendimi serseme çeviriyordum. Kumaş dokunmuş, toprak yanmış, ayaklar altında tükenmişti. Hermione büyüyor ve dadısını anne diyordu. Onun için hiçbir zaman erkek evlat istemeyen benim için de artık çok geçti. Bir zaman için hantallaşmış vücudum tekrar ince ve mükemmel haline döndü ama Menelaos'un aşkı geri dönmedi. Her seferinde biraz daha sarhoş, kalitesi şarap kokan, nefesi ve gecelerini paylaştığı kadınların ucuz parfüm kokularını emmiş elbiseleriyle beni ziyaret etmeye devam etti. Onu sevmemiştim ama aramızda saygı vardı ve bu davranışı bir aşağılama gibiydi. Tatmin olmuş bir şekilde horlayarak sırt üstü devrildiğinde kendimi tavernalardaki kadınlardan biri zannediyordum. Şu az para verilip çok çabuk tüketilenlerden. Artık bir kraliçe olduğumu kimse hatırlamıyordu. Menelaos bir erkek varis bekliyordu. Ondan sonra bu ziyaretlerin de arkası kesilecekti. İki odam, bahçem ve nehrin ötesindeki ıssız çayır. Bütün dünyam buydu. Hayaletim yanımda yürüyor, karanlık köşelerde sakince duraklıyordu. Çok yakın bir farkındalıktı bu. Çünkü gerçekten çok yalnızdım. Elbette çok fazla şeyim vardı ama benim gibi ateşten bir ruh için hala gerekenin çok altındaydı. Menelaos üstümdeyken kaba ve donuk bir şekilden başka bir şey değildi. Bitkin bir yaban domuzu gibi homurdanarak son bir güçle kalçalarımı kirletiyordu. Her zamanki gibi nefes nefese yatağa uzandı ve ben duvara doğru dönerek çarşafa sarındım. Gitmesini bekledim. O gün kötü bir gün olmuştu. Yağmur beni yüzerken yakalamış, şiddetli anaforların beni içine çekmesine ramak kalmıştı ve kıyıya ulaşmak kaslarımı parçalayan bir işi olmuştu. Menelaos sendeleyerek içeri girdiğinde yatağa uzanmış, ağrıyan bacaklarımı yumuşak yatağımda rahatlatmaya çalışıyordum. Kapının duvara çarpan bildik sesini tanımıştım. Gözlerim kapatmaktan ve yanımda ona yer açmaktan başka yapacak çok az şey vardı. Ne kadar çabuk teslim olursan o kadar çabuk bitecekti. Her zamanki aceleciliğiyle. İşini bitirdikten sonra boğazını temizleyerek bana alışılagelmiş suçlamayı yöneltti. Hala erkek evlat yok. Renksiz bir sesle, hayır hala yok dedim. Kim bilir, belki de hata sendedir kadın. Bir kız sana yeterli geldi. Ben de yanlış olan bir şey yok. Ben de öyleyse. Bunu mu söylemek istiyorsun? Yeterli olmadığımı mı? Mümkündür. Hangimiz bunu bilebilir? Bu olayları yaratanlar tanrılardır. Sesim dümdüz, renksiz çıkmıştı. Öfkesi sarhoşların alışılagelmiş öfkesiydi. Temiz kalpli ben. Bu yüzden sırtımı dönmeye devam ettim ve ensemde biten tokadını görmedim. Bir itiş ve kendimi yerde buldum. Canım yanıyordu. Vücuduma sarılmış çarşaf beni engelliyor, hareket etmeme imkan vermiyordu. Kendimi yerden kaldıramadan o yanıma gelmişti. Ne kendimi koruyabileceğim ne de arkasında saklanabileceğim bir şey vardı. Sadece atılan yumruklar. Bitirdiğinde arkasına bakmadan çekip gitti. Duvarın yanında çiğnenmiş şu yığın kalmıştı. Onu yerden toparlamak kölelere düşecekti. 18. Yarılmış bir dudak, şişmiş gözler, yanaklardan morarmış uzun kesikler. Etre yumuşak bir dokunuşla sol kaşımı dikti, ipliği kesti. Dediğine göre kırık kaburgam yoktu ve sürekli sarılmış sol bileğim de çabuk iyileşecekti. Saçlarımı özenle ensemde topladım. Gerçekten şu an aynada başka biri vardı. Alaycı alaycı gülümsedim ve yarık dudağımın gerildiğini hissettim. Aynadaki tanınmaz maskeye acı bir sırıtma çizildi. Zavallı Helen. Evet, zavallı. Bir eşin dokunaklı nezaketinin birdenbire gözü kör bir şiddete dönüşmesi. Kapı çalındı. Tereddütlü iki vuruş. Pencerenin altında oturmuş nakış işleyen Etra ile göz göze geldik. Artık o da bir başka zamana ait Menelaus'un o çekingen vuruşunu tanımıştı. Başka bir dünyaya ait Menelaus'un. Bir baş işaretle ona kapıyı açmasını belirttim. Arkamı dönmeden topuzumdan kaçan saçlarımı özenle kulağımın arkasına koydum. Sonra dönüp söyle dedim. Şaşkınlıkla geriye doğru çekildiğini gördüm. Vücudumdaki izleri görünce bana gösterdi şiddetten o bile iğrenmişti. Aciz. Yatağa oturdu. Oturmaktan ziyade yıkıldı. Dönüşü olmayan bir dibe batış. Başı elleri arasında solgun saçları yavaşça sallanıyor. Beni affet Helen. Nasıl da acı çekiyor. Sarhoş olduğunu söylemesi bir işe yaramadı. Sonuçta onu yapmıştı. Özür diliyor, affetmemi istiyordu. Bu sefil için merhamet hissetmiyordum. Her şeyi tüketmişti. Derin bir nefes. Sonra sesimi yükseltmeden ölçülü bir şekilde konuştum. Yaralı dudaklarım hala bana acı veriyordu. Dilersen beni bir kez daha döv Menelaus. Ama seni asla affetmeyeceğim. Yavaşça başını kaldırdı. Bakımlı ama ifadesiz yüzüme baktı. Göz göze geldik. Ben taştan yapıldım. Gözleri yaşlar içinde kaldı ve Menelaus onlara engel olmaya çalışmadı. Hareket etmesinden bir saniye önce ne yapacağını hissettim. Sakın önümde diz çökme Menelaus. Hiçbir işe yaramaz. Kaçtı. Bir çocuk, bir ödlek ve göründüğü kadar aptal biri gibi kaçtı. Etra diğer odadan çıkıp tabureye bıraktığı nakışın tekrar elini aldı. Yanımdan geçerken okşamadan çok teselli için koluma hafifçe dokun. Anlıyordu. Yeniden aynaya döndüm ve onun derinliklerinde perişan ama son derece güzel bir kadının gözleriyle karşılaştım. Yaralara rağmen mükemmel yüz hatlarında zalim bir gülümseme gizliydi. O gece düşlerime askerim girdi. Her zamanki gibi gözlerine bakamadım ama onu bir güneş yahut tenimdeki fiziksel bir dokunuşmuş gibi hissettim. Bu hayatta hiç yapmadığı şekilde beni kendine çekip sarıldı. Yavaşça adımı mırıldanıyor. Başka bir şey söylemiyordu ama uyandığım zaman sanki dayağın tüm izleri geçmiş gibiydi. Menelaus bana bir daha asla dokunmadı. 19. Hermione yorgundu. Bunu elbisemi çekip pillerini bir ağırlıkmış gibi sımsıkı tutarak karşımızda duran konsey üyelerinin görüş alanından çıkmaya çalışmak için gösterdiği sabırsızlıktan anlıyordum. Kolunun birini onu durmaya zorlamak için kuvvetle çimdikledim. Bu uzun, yorucu törenlere alışılması gerekiyordu. Ne kadar erken öğrense o kadar iyi olurdu. Birdenbire durdu ama kollarını hala titrer gibi sallıyordu. Ağlamamasını umuyordum. Bunun dışında Menelaus'un taç giymesinin 10. yılı görkemli bir törenle kutlanıyordu. Yunanistan'ın ve hatta Küçük Asya'nın pek çok krallığından büyükelçiler gelmişti. Agamemnon büyük bir eksiklikti. Karısının son hamileliğini takip etmek üzere Mikene'de kalmıştı. Benim kibirli ablam henüz dünyaya bir erkek çocuk getirmeyi başaramamıştı. Mikene'nin varoluşlarına krallar kralını bir erkek çocuk yapmayı becerememesi gülerek konuşuluyordu. Ben de içimden kendi kendime güldüm. Başka türlüsünü hak etmiyorlardı. Yıllar önce Clytemnestra gördüğüm o son hamileliğinde nasıl da büyük bir memnuniyetle böbürleniyordu. Bir kız daha. Üstelik daha önceden 3 kızları daha vardı. Miken krallığı için bir rezaletti bu. Hızla kısalan sıradan törenin neredeyse sona yaklaştığımızı anlayabiliyordum. Son elçilerde iki kanat halinde dizilmiş muhafız ve sıralanmış konsey üyelerinin arasından tören salonuna giriyorlardı. Siyah derinin şiddetli parlaklığından Mısır firavununun adeti olduğu üzere Nubiyalı esirleri hediye olarak gönderdiği anlaşılıyordu. Üzülmüştüm. Sparta'nın sonunda hemen ölüyorlardı. Mevsim neredeyse yazdı ama birbirine zincirlenmiş iki adam titriyordu. Siyah küreler yüzünden dikkatim dağılmış bir halde bakışlarımı salonun ortasına doğru ağır ağır ilerleyen sıraya çevirdim. Kolların altındaki at kılı takılmış miğferleriyle içeri girenler savaşçılardı. Troyalılar, atlarının kuyrukları püskül gibiydi ve neredeyse yerleri süpürüyordu. Yunanlardan daha uzun, daha iriydiler. Umursamaz gibi davransalar da konsey üyelerinin bakışlarında kıskançlık vardı. Troya ile Yunanistan arasında dostça kankan uzun zaman önce durmuştu. Sparta kralı, sana Troya kralı, küçük Asya'nın hükümdarı Priamos'un tebriklerini sunmak için geldik. Kendisi krallığının gelecek 10 senesinde geçen 10 yıl gibi refah içinde geçmesi için tanrılara adaklar adadı. Troyalı elçinin barbar aksanı duyunca yerimden sıçradım. Saçları ağarmış yaşlı bir adamdı ama bronzdan yapılmış zırhın içinde hala çok yakışıklıydı. Menenos tahtından konsey üyelerinin ona 8 yılda zorlukla öğrettikleri şekilde ciddiyet ve vakarla başını eğdi. Son derece sakin görünüyordu. Onu tanımayanlar için saygın görünebilirdi ama benim için artık hiçbir sırrı kalmamıştı. Gözlerindeki kaçamak pırıltı onu ele vermişti. Gelen hediyeleri görmek için etrafına bakınıyordu. Küçük, yetersiz adam. Troyalı elçi anlamış gibi devam etti. Kral Promeus sana hediye olarak iki at gönderdi. Bu atlar vahşi doğup bizzat Prens Hector tarafından ehlileştirildi. Ahırlarında seni bekliyor. Bir baş işareti ama Menelaos hayal kırıklığına uğramıştı. Beklediği hediye altındı. Yaşlandıkça Agamemnon gibi aç gözlü olmuştu. Henüz 35 yaşında olmasına rağmen sefahat alemlerinde oluşan göz altındaki mor halkalar artık hiç kaybolmuyordu. Yaşlı ve aç gözlü. Atalarım tahtını hak etmeden oturmuş bu adamla geleceğim işte buydu. Helen, Hermenios'un sesi Troyalıların gelmesi salonu dolduran onlarca fısıltıdan biriydi. Yıllar geçmişti ve ilk duyduğum anda kalbimi parçalayan yara artık iyileşmiş, hatta acı bile vermeyen bir iğne deliği kadar kalmıştı. Helen, asla anne değil. Bütün dualarıma rağmen Leda'ya benzemiştim. Sus Hermenio, neredeyse bitecek. Ben de atları görmek istiyorum. Daha sonra seni onlara götürürüm. Oysa biliyordum ki hemen unutacaktı. Hermenio'nun hafızası balıklarınki gibiydi. Hiçbir şey kalmıyordu orada. 8 yaşında olmuştu ama aklı hala daha küçük kız çocuğunki gibiydi. Aptal değildi, dağınıktı, değişken. Zaman zaman kendi kendime, acaba gidecek olsam beni ne kadar hatırlar diye soruyordum. Bakışlarımı tekrar tahta çevirdim. Olağan karşılıklı kutsamalar, tanrılara edilen dualar, yakarmalar. Bu gece ziyafet boyunca Troyalılar kralın sağ tarafında oturacaklardı. Daha şimdiden Menelaos'un onlarla birlikte içerek geceyi kendilerine ithaf edeceğini hayal ediyordum. Ta ki bakanına akıllıca bir emir verene kadar. O gece yataklarını Sparta'nın en güzel köleleri olacaktı. Menelaos'un Troya'dan ödü kopuyordu. Görüşme sona ermişti. Troyalı elçi izin istemek üzere başını eğdi. Sonra nöbetçilerin bağırmaları kapıdan giren bir atın tepinmelerine karıştı ve elinde bir başka savaş atının dizginlerini tutan yabancı bir atlı kalabalığı yararak ilerledi. Selam olsun sana Sparta'nın kralı. Gümüş gibi bir ses, ıslak kum rengi saçlar, bronz bir ten, açık renk, pırıl pırıl parıldayan gözler, düz bir burun, anlamlı dudaklar, erguvan rengi işli tunikten çıkan kuvvetli ve çok güzel bir çift kol. Bir heykelin ya da bir tanrının kolları olmalı. Ama Menelaos'un yanına kadar giderek atın dizginlerini ona uzatan bir insandı. Menelaos ise taştan koltuğuna kıvrılmış, ellerini kaldırıp yüzünü korumasına ramak kalmıştı. Sanki yabancı yakutlarla süslü kınından kılıcını çekip onu olduğu yere yıkabilirmiş gibi. Babamın armağanları Menelaos, seni hemen gelip görmezsem yazık olur diye düşündüm. Gözlerim Troyalı prensin yüz hatlarından sesindeki barbar vurgudan güçlükle çevirebildim. Tam bir erkek sesi diye düşündüm ve ona kapılıp gittim. Onu sert bir ses tonuyla uyaran Troyalı elçi oldu. Memnuniyetsizlikle yüzünü ekşiten, disiplinsiz öğrencisini azarlayan bir öğretmenin ses tonuyla. Prens buna aldırmadan kocamın önünde diz çökerek kendini takdim etti. Paris, Priamodus'un oğlu. Menelaos kararsızca ağzını açtı, sonra tekrar kapadı ve ben sessizce kekelememesi için dua ettim. Menippus bir adım öne atarak onu kurtaran kişi oldu. Konsey adına hoş geldiniz prens. Paris başı neydi? O boyun nasıl da uzun ve narindi. İnce keten tuniğin altında ana hatları belli olan o kaslı omuzlarla ne güzel bir tezat. Diğerleri gibi zırh giymemişti. Sadece bir silahtan çok soylunun işareti olan bir kılıç taşıyordu. O güzelleri kanını düşünemiyordum. Gizli kalmış birçok savaştan sonra bir barış adamı mı? Pyramus'un tahtının varis o mu acaba? Nöbetçiler başıboş bırakılan atları almaya geldiler. Uslu hayvanlar. Paris şefkatli elini az önce üstünde indiği atın boynundan veda eder gibi yavaşça çekti. Sonra o güzel başını çevirip yıldızlarla dolu bakışlarını Sparta'nın artık bana iyice boş, çıplak ve bir o kadar da aşağılık gelen bu hüzünlü kraliyet salonunda gezdirdi. Ancak ışıl ışıl bakan gözleri salonun katı Spartalı sefaleti üzerine fazla durmadı. Aksine konsey üyelerini, nöbetçileri ve aristokratları geçti. Hermione'nin sarı kafasında takip benim üzerime gelip durana dek. 5. ayrımın sonu sayfa 91.